Ayrım 11. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 129. Kullandığı düzen, akort ve çalış pozisyonu. Neşet Ertaş bağlamayı bozuk düzen, birinci tel, tire dördüncü derece, re karar pozisyonunda çalmaktadır. Geleneğin yeni yüzü Ertaş'ta gelişen ve sonrasında kabul görerek yeni gelenek olarak sürdürebilen bu uygulamanın gelişim süreci, onun araştırmacı günü gözeten dinamik anlayışının çarpıcı bir örneğini yansıtmaktadır. Ertaş, babası ve aşiret ustalarının kullanımından farklı olan bu uygulama ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır. Babam da, Hacı Taşan da çöğür düzeni çalardı. Onda alt ve orta tel la, üst tel sol olurdu. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın ayrıntılı bir biçimde tanımladığı bu düzen, uzun yıllardan beri gerek radyolarda, gerekse konservatuarlarda aptal düzeni denilen ve öğretilen düzendir. Aptal düzeni adlandırmasını yadırgayan Ertaş, konuyla ilgili şu yorumu yapmaktadır. Aptal düzeni denilen şeyi ben eklenmiş bir sözcük olarak görüyorum. Biz öyle aptal düzeni diye bir düzen bilmeyiz. Sonradan kim eklemişse eklemiş. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Bölgede yapılan çalışmalarda çöğür düzeni dışında böylesi bir adlandırmaya rastlanmayışı, aptalların bir küçümseme olarak gördükleri aptal sözcüğüyle bir düzeni adlandıramayacakları varsayımı ve son olarak da Ertaş'ın bu yorumları yan yana konulduğunda gerçekte bunun uydurma bir eklenti olduğu ortaya çıkmaktadır. Anlaşılan odur ki bu durumda radyocu anlayışın çokça örneğinde görüldüğü gibi konulara yaklaşımı ve adlandırma alışkanlığından kaynaklanmaktadır. Babasından ve eski ustalarından çöğür düzeni la karar görüp öğrenen Ertaş'ın bozuk düzen re karar pozisyonunda çalmaya geçişinin kaynağı da onu birçok konuda etkilemiş olan Bayram Aracı'dır. Yaşamı boyunca günü gözeterek ayak uydurmak gereğini belirten ve ilk zamanlar bir arayış içindeydik diyen Ertaş'ın Bayram Aracı'yı gramofondan dinleyişi sonrası gelişen bu durum ile ilgili aktarımları şöyledir. O sırada memleketteydim. Bayram Aracı'yı gramofondan bir rastlantı sonu dinledim. Ahenginden etkilendim. Çünkü la, la, sol o kadar ahenkli değildi. Baktım ki re perdesi daha ahenkli. Hemen akordu re perdesini aldım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Akordu bozuk düzen yapıp karar sesini re perdesine alan Ertaş, o günlerde köklü bir geçişinde adımını atmış, kendisine kadar gelen anlayışı değiştirerek yeni bir geçiş yaratmıştır. Ertaş'tan sonra yöre sanatçıları arasında hızla benimseterek, zamanla gelenekselleşen bu anlayış ile gelenek kendini dinamik bir biçimde yeniden üretip çağa ayak uydurmuştur. Birçok konuda bilgisi bulunmadığını belirten ancak nota örneğinde olduğu gibi bilmem demesine karşın müzik terminolojisi ile konuşan, akort düzeni müzik diliyle tanımlayan Neşet Ertaş'ın düzen bilgisi de zannımızca kendi çaldığı ile sınırlı değildir. Başta bağlama düzeni ve misket düzeni olmak üzere başkaca düzenlere de zamanda eğildiği anlaşılan Ertaş'ın özellikle bağlama düzenini iyi derecede kullandığı, o devreyi birebir yaşayanlar tarafından anlatıla gelmektedir. Neşet Ertaş, misket ve bağlama düzeni kaynaklı ezgileri de kendi çaldığı akort ve pozisyona aktararak çalmaktadır. Ertaş'a göre sazı re karar çalmak zordur. Ama zoru belleyen de bütün müziklere hakimdir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Parmak tekniği. Neşet Ertaş'ın sol el parmak tekniği genel anlayıştan farklı değildir. Babasında da var olan, aşiretin diğer ustalarında görülen parmak kullanımı, işlevi ve estetiği hemen hemen onda da aynıdır. Ertaş'ın elleri yapı olarak büyük değildir. Buna karşılık ince, zarif ama kudretli parmakları, güçlü mızrabına güçlü baskılarla eşlik eden temel fonksiyonunu gereği gibi yerine getirir. Hiçbir sesi kaçırmadan, yalpalamadan yapılan, müzisyen diliyle bu beton gibi baskılar seslerin temiz ve net oluşu yanında duygusunu da belirler. Özellikle glisen dolar ve partementolar da sesler arasındaki bağın vurgulanışı ve sağlanan geçişte baskıların dengesi, onun yaylı ve nefesli çalgıları kullandığı dönemden kalan duyuş farklılığını yansıtır. Bağlamadan temiz ve net ses çıkaran Ertaş'ın parmakları bunların yanında çok hızlı olup, tıpkı bir kasırga misali çaldığı eserlerde bile hiçbir sesi kaçırmadan, her sesin hakkını vererek ilerleyen güçlü bir ajiliteye, hızlı çalma sahiptir. Ertaş, el ayasının çok büyük olmaması nedeniyle saz seçimini kalın saplı sazlardan yana kullanmaz. Onun kullandığı sazlar incelendiğinde hemen hepsinin fazlaca kalın olmayan, hatta ince sayılabilecek sapları olduğu görülür. Bu durumun bir başka nedeni de Ertaş'ın sapı avucuyla sıkıca kavrayarak elin kapalı sayılabilecek bir konumda kullanma alışkanlığıdır. Müzisyenlerin çoğunluğunda görülen parmakların görünümünü kontrol ederek biçimlendirilmiş bir estetik yaratma anlayışı Ertaş'ta yoktur. Bu durum temelde onun gösterişten uzak ve içtenlikli doğasına aykırıdır. Bu nedenle Ertaş parmaklarına yapay bir zarafet kazandırmaya hiç özenmemiş olup elinin biçimi doğal görünümündedir. Neşet Ertaş sazı babası ve diğer aşiret ustalarında gördüğü gibi çoğunlukla baş parmak, birinci parmak işaret, ikinci parmak orta ve üçüncü parmak yüzük parmağı olmak üzere temelde dört parmak ağırlıklı çalar. Dört parmak serçe, onda da kapalı ve sapın altında çekili bir konumda olup kullanımda azdır. Ertaş dördüncü parmağını genellikle iki ton veya daha geniş aralıklı yakalamak için ya da özellikle hızlı eserlerde ezginin kritik noktalarındaki geçiş notlarında kullanır. Aslında bu kullanım o dönemin köylü, şehirli, piyasacı, radyocu hemen tüm icracılarında aynıdır. Dördüncü parmağın etkin ve estetik kullanımı Nida Tüfekçi ile başlayıp daha sonraki Nödem, icracı ile günümüzdeki biçimine kavuşan bir gelişim çizgisi izlemektedir. Ancak bunların yanında Ertaş'ta olup babası aşiret ustaları ya da dönemindeki tüm icracılarda bulunmayan Ertaş'a özgü bir kullanım, 1,5 ton üstü geniş aralıkların birinci ve ikinci parmakla alınmasıdır. Ertaş kendine özgü bir uygulama ile sol el biçimine belirli bir estetik değer katmıştır. Onun çok sık olan bu nedenle hızlı, temiz ve net basılması zor olan çoklu perdeli sazında, perdeler arasında yaptığı gezintilerde de parmaklarının becerisi ortaya çıkar. Ertaş bu zor anlarda kararlı bir biçimde aklından ve ruhundan geçeni ustalıkla uygular. Mızrap tekniği. Neşet Ertaş'ın el tekniği açısından icrasını özel ve önemli kılan en belirgin güçlü yanı mızrap tekniğidir. Ertaş'ta genel kullanım yanında kendine özgü çok çeşitli özellikler barındıran mızrap kullanımı, onun aşılamamış icrasında özgün karakterini belirler. Çizgilerinde başta ustası Muharrem Ertaş olmak üzere, Bayram aracıyla kısmen Hacı Taşan ve Çekiç Ali tarzı mızrap kullanımları görülen Ertaş'ın mızrap tekniği kişisel dehasının katkılarıyla özgün, etkili, güçlü ve zengin bir anlayış oluşturmuştur. Yaşamın her anını duygularla yorumlayan Ertaş, mızrabını sazının tellerine vurduğu anı sazın ciğerine vurma olarak betimler. Ertaş'ın icrası sırasında algılanan şey, renkli vuruşlarla ezgiye eşlik eden ve adeta yürek atışlarının hissedildiği bir mızrap kullanımıdır. Eserin tarzına, tavrına, ezginin ruhuna ve özelliğine göre çok farklı bir zengin bileşenlerle seyreden mızrap vuruşları, kimi zaman ruh dinginliğine uygun bir sakinliğin, kimi zaman sevginin ifadesine uygun bir aşk halinin, kimi zaman acının yürek sızlatan sızısının, kimi zaman bağrına saplanan bir bıçağın, ciğer dağlayan yangısını anlatma olarak kulaklara yansıyıp gönüllere ulaşır. Ertaş'ta mızrap kavramı, ezginin usul yapısının ve tanforların belirlenmesi, ritmik yapının biçimlendirilerek çeşitlendirilmesiyle özgün bir tını karakterinin eşlik ettiği akıcı ve dengeli bir icranın oluşturulması çevresinde ilerler. Duygularını yönlendirişine göre biçimlenen bu vuruşlar bünyesinde büyük bir tını zenginliği barındırır. Eserin tarzına, anlatım özellikleri ve duygusal ifadesine göre mızrabını sazının alt eşiğiyle göğüs sap birleşimi arasındaki hemen her noktada kullanan Ertaş, bu alanın doğasından kaynaklı var olan bütün tınları icrasına katar. Çok yumuşak, yumuşak, orta, sert ve sert tınlar yanında parlak, kısmen parlak, kısmen kapalı, buğulu, sızmalı ve bunun gibi birçok tını onun sazında yarattığı bu tını zenginliğinin unsurları olarak icralarına yansımıştır. Sazın göğsünde hemen her noktayı kullanan Ertaş, mızrabını genellikle orta noktadan birçok zaman geride, eşeğe yakın ve kimi zaman da öndeki göğüs sap birleşimine yakın bir noktadan tellere vurur. Eşeğe yakın vuruşlar Ertaş'ın çokça kullandığı uygulamalar olup tok ve pek tınık karakterindedir. Ertaş dinamik ezgileri seslendirmede bu tınıdan çokça yararlanır. Sazın göğüs sap birleşimine yakın yaptığı ön bölgedeki vuruşlar ise genellikle yumuşak anlatımlar ve tınılar olarak ortaya çıkar. Onun bu bölgede yaptığı icralar kimi zaman klasik tutuş pozisyonunda gerçekleşse de Ertaş'ın bu uygulama için genellikle sazın göğsünü yukarı çevirdiği, mızrak tutan eline farklı bir biçim verdiği ve sazın üzerine eğilerek derin bir duygu yoğunluğu içerisinde yumuşak, bağlı bir çalış gerçekleştirdiği görülür. Mızrabını farklı birkaç biçimde tutarak kullanabilen Ertaş'ın mızrabı bu yönden de birçok çeşitli bünyesinde barındırır. Genelde var olan ve hemen herkeste benzeşen üstten ve alttan vuruşlar, kendine özgü güçlü bir mızrap tekniği geliştirmiş Ertaş da birbirinden ayrışan ve çok farklı özellikleri olan, kendi içerisinde farklı dengeleri bulunan karmaşık bir yapıdadır. Bu vuruşları ezginin usul yapısını ve tamporlarını belirlemede kullanan Ertaş, ritmik yapının biçimlendirilerek çeşitlendirilmesi ve tını karakterinin şekillendirilmesiyle dengeli, akıcı bir icranın oluşturulmasında da bu vuruşlardan yararlanır. Ertaş'ta yukarıdan aşağı doğru yapılan üstten vuruşlar, bilinen sıradan yapının dışında kendine özgü birçok özellik de içerir. Çok güçlüden çok yumuşak olanlarına kadar da birçok çeşidi bulunan bu vuruşların gücünü, eserin tarzı, tavrı, duygusal altyapısı ve icra özellikleri belirler. Bunlardan biri yukarıdan aşağı doğru ve mızrabı tele sürterek vurmadır. Ertaş'ın genellikle yumuşak vuruşlar içerisinde yaptığı bu uygulama hışırtılı bir duyum oluşturur. İsteyerek yaratılmış bu hışırtının ezgiye eşlik edişi, duyumun farklılaşması ve zenginleşmesine neden olur. Benzer biçimde elin belirli bir konuma getirilerek mızrabın tele keskin biçimde vurulması da seslerin doğasında yaratılan ve adeta bıçağın kesişini andıran yürek yaralayıcı bambaşka bir tını karakteri oluşturur. Ertaş'ta bu ve benzeri uygulamalar epeyce fazla olup kulağa gelen, ancak tanımı yapılamayan tını zenginliğinin duygusal tonun açıklanabilen öğelerinden bazılarıdır. Ertaş'ın üstten vuruşlarında genel olarak duyulan, neredeyse elin bütün ağırlığıyla yaptığı vuruşların adeta gülle gibi inen gücüdür. Ezginin usul yapısını ve tamforlarını belirlemede bunlardan önemli ölçüde yararlanan Ertaş'ın, belli bir duygu yoğunluğundan sonra yaptığı ve onun dışındaki hiçbir icracıda görülemeyen vuruşlar ise icrasının en dehşetli anlarını yaratır. Elini klasik pozisyondan farklılaştırarak ileri doğru açan Ertaş, sazdan uzaklaştırdığı mızrabını tellere neredeyse dik açıyla gelecek biçimde çok güçlü bir şekilde vurur. Bu vuruş ile aynı anda sazın göğsüne orta parmağıyla güçlü bir darp da yapan Ertaş, böylelikle heybetli bir tını elde edip derin bir etki yaratır. Ertaş'ın büyük bir enerjiyle sazın karşısına yaptığı kendine özgü bu dik vuruşlar, özellikle oyun havaları çalarken coşup taştığı anlarda zirveye ulaşır. Uygulaması oldukça zor olan bu vuruşlar, şaşılacak derecede kolaylıkla ve akıcı bir biçimde yapabilen Ertaş, bununla da kalmayıp oyun havalarında da vuruşları hızla üst üste seri bir şekilde yineler. Bu anlarda kabına sığmayan Ertaş'ın tıpkı bir çekiç edasına yaptığı bu seri vuruşlar, hem oyun havasının coşkusuna tavan yaptırır, hem de ahengine ahenk katar. Ertaş'ın sazının kapağında eşiğe yakın noktada tellerin alt kısmında görülen aşınmaların nedeni bu vuruşlardır. Sazın göğsüne genelde orta parmakla, kimilerinde de yüzük parmağıyla yapılan vuruşlar, bağlama icrasının hemen herkesin kullandığı bir unsurdur. Ezginin ritmini ortaya çıkaran bu uygulama duyumu da renklendirir. Hemen her konuda farklılıklar taşıyan ve kendincelik yaratabilen Neşet Ertaş, bu konuda da özgün farklılıklar gösterir. Sazın göğsüne yaptığı darplarda genellikle orta parmağını kullanan Ertaş, bu vuruşu kimi zaman da yüzük parmağıyla yapar. Bu konuda onda görülen en ilginç uygulamada ise çoğunlukla söz bölümlerinde sazın sesini azaltarak sese naif bir şekilde eşlik eden Ertaş, buna bağlı olarak sazın göğsüne serçe parmağıyla yaptığı hafif vuruşlarla bu eşliği bozmaz. Böylelikle darplar vurarak eserin biçimini, ritmik yapısını belirleyen Ertaş, tanforları ortaya çıkardığı bu uygulama ile ezginin yapısını da zenginleştirir. Ertaş'ın icrasını mızrap açısından ilgi çeken bir özellik de sert vuruşlar ile sesleri birbirinden ayırarak, staccato ve sıçratarak spiccato yaptığı çalışlardır. Orta Anadolu dilinde kostak çalma denilen ve başta Bayram Aracı olmak üzere birçok icracıda görülen bu uygulamalarda Ertaş'ta bambaşka anlam ve ifadelere kavuşmuştur. Orta Anadolu müziği içerisinde genellikle oyun havaları icrasına görülen bu mızrap anlayışı, Ertaş'ta en ağırından en hızlısına, türküler oyun havaları hatta açışlarda bile rastlanan kendine özgü bir mızrap yorumuna kavuşmuştur. Gerektiğinde sesleri birbirinden ayırarak, sıçratarak çalan Ertaş, duruma göre her bir sesi derinlikte tınlatarak, süresinde dolgunlaştırıp geniş bir hacme kavuştur. Diğer icracılarda pek rastlanılmayan, ancak Ertaş'ta kendince bir çeşitliğe kavuşmuş olan, onun bu bağlı ve uzun vuruşlarla çalışının kaynağı da keman çaldığı dönemin yansımalarıdır. Neşet Ertaş'ta daha birçok özellikle ortaya çıkan ve icralarına yansıyan üstten vuruşları yanında, alttan yaptığı vuruşlarda çeşitli renkli ve kendine özgüdür. Ertaş'ın yaptığı alttan vuruşlar, gerek uygulama, gerek tını karakteri, gerekse altyapısındaki duygu ifadesi bakımından ilginçtir. Ertaş bu konuda da genelde bilinen ve herkeste benzeşen alışılagelmiş alttan vuruş dışında kendine özgü birçok biçim ve anlayış geliştirmiştir. Ertaş'ın kendine özgü yaptığı alttan vuruşlardan biri, sağ elini ve mızrabı belli bir biçime getirip parmaklar arasında gevşek tutarak alttan bam ağırlıklı yaptığı vuruşlardır. Kendisinden öncesinde örneği görülmeyen ve ilginç bir biçimde çelik telleri susturarak bam telin sesini öne çıkaran bu vuruş, onun dehasının bir ürünüdür. Bu şekilde bas bir tını elde eden Ertaş'ın genel tını karakteri olan tok duyumun temel kaynaklarından birisi bu tip vuruşlardır. Ertaş'ın zaman zaman yürek sızısına denk gelecek biçimde telleri sızlatarak yaptığı bu sızlatmalı vuruşlar, onun duygusal icrasının en coşkulu anlarındandır. Bu vuruşu genellikle doğaçlamalar ve ağır ezgilerde kullanan Ertaş, temelde ağır hızlı demeden hemen hemen her tip eserde yer verir. Bu vuruşu icranın herhangi bir yerinde de hızlı uygulayabilen Ertaş, böylelikle esere hem tını çeşitliliği katar hem de duygusal yapısını dokunaklı hale getirir. Ertaş'ın alttan yaptığı vuruşlardan bir diğeri, sağ elini ve mızrabı belli bir biçime getirerek alttan yukarı ve telleri adeta yalatarak yaptığı vuruşlardır. Telleri ardı ardına duyuran ve mızrabın sürtünme sesinde eklenmesiyle kendi özgü bir tını ve duygusal altyapıya kavuşan bu vuruşlarda onun icra sırasında sıkça kullandığı uygulamalardır. Neşet Ertaş'ın icrası sırasında ortaya çıkan mızrap kombinasyonlarında alttan vuruşların icra içerisindeki yer alışı da kendine özgü bir yapıdadır. Alttan sürekli ters vuruşlarla yapılan icra anlayışı bunlardan biridir. Bu tip mızrap kullanımı Muharrem Ertaş'ta belirgin olmayıp gizli kalmıştır. Kısmen Hacı Taşan'da görülen bu mızrap kullanma biçimi Ertaş'ta zirveye ulaşmıştır. Orta Anadolu müziği içerisinde var olan ve dönemsel olarak kamuoyunda Nida Tüfekçi'nin çaldığı sürmeli çeşitlemeleriyle tanınan, büyük ya da küçük ikili aralığında iki ses arasında yapılan hızlı gidiş gelişleri belirten trine dayalı tarama mızrabı, Ertaş'ta çığırının zirvesine ulaşmıştır. Bu uygulamayı sağ el pozisyonunu değiştirerek yapan genelin aksine o, mızrabının ve elinin pozisyonunu hiç değiştirmeden sabit bir biçimde büyük bir akıcılık içerisinde uygular. Bu mızrabı yalnızca tril kalıplarına dayalı ezgiler değil, aynı zamanda ritmik ezgilerin en umulmadık yerlerinde ve beklenmedik biçimlerde kullanan Ertaş'ın doğaçlamalarında da bu uygulama görülebilir. Onun bu mızrabı doğaçlamalarda çeşitli biçimlerde kullanabilmesi de sanatsal dehasından kaynaklanmaktadır. Zaman zaman mızrabı gevşeterek vuruşu silikleştirip yumuşatan Ertaş, böylelikle kendince geliştirdiği bir başka yönle farklılığına fark katar. Orta Anadolu müziğinin genel karakteri içerisinde özellikle oyun havalarında görülen belirleyici bir vuruş biçimi vardır. Bu vuruş aşağı yapılan ana vuruş sonrası birinci telde tekrar üstten aşağı, sonra yukarı ve tekrar aşağı vuruşlarla bir çırpıda ve seri bir şekilde yapılan kombine bir vuruştur. Saz icracılar arasında üstten çırpma olarak bilinen ve kendine özgü ritmik yapısı da vazgeçilmez olan bu vuruş, tüm icracılar tarafından üstten çırpma biçiminde uygulanır. Ancak doğası gereği zor alan ve uzun süreli çalımlarda icracı yorup duyumu hantallaştıran bu mızrabın kullanıma yönelik yapılacak en rahat uygulama biçimini bayram aracı bulmuştur. Aracının icrasındaki ritmik karakterin ana unsuru olan bu uygulama da aşağı yapılan ana vuruş sonrası birinci telde yukarı ve tekrar aşağı bir vuruşla aynı duyum elde edilir. Ancak üstten çırpmadaki fazla mızrap vuruşu nedeniyle oluşan ritmik duyum bu vuruşta sağ el ve ezgi çalan sol el arasındaki iletişimle sağlanır. Uzun süreli icralarda son derece akıcı bir biçimde gerçekleşen bu vuruş icracıyı da yormaz. Bu vuruşu bayram aracıdan duyan Neşet Ertaş ahenginden etkilenerek kendi icrasının içeriğine taşımıştır. O dönemde aracının mızrabından etkilenen yalnızca Ertaş değildir. Şehirli icracılar yanında abdallar gibi köy çalgıcıların hemen hemen hepsi bundan etkilenirler. Kendi icrasına bu yönde de değişiklik yapmayan Muharrem Ertaş'a göre çırakları Hacı Taşan ve Çekiç Ali de aracının mızrabına etkilenerek icralarına taşırlar. Ancak onlarla ve diğerlerinin tümüyle Neşet Ertaş arasındaki fark, Ertaş'ın bu mızrap uygulamasının kendine göre çeşitlendirmesi ve varabileceği en uç noktaya taşımasıdır. Ertaş'ın mızrap uygulamalarında görülen temel vuruş biçimlerinden bir diğeri, iki sesten birini mızrapla, diğerini parmak vurarak seslendirdiği, sen kop uygulamalarına dayalı geliştirdiği mızrap kullanımıdır. Bu anlarda sağ ve sol el arasında belli bir denge oluşturarak yaptığı hızlı senkoplar ile iki ses arasında belirsizlikler yaratan Ertaş, bu olguyu müziğinin temelinde yer alan güçlü bir anlatıma büründürmüştür. Mızrak vuruşu ve tartımı ile çok farklı bir duyumu bulunan ve yalnızca Ertaş ve aşiretin müziği ile karakterize olmuş bu uygulama, yaratılan zengin duyumun ve duygusal altyapında ana kaynaklarındandır. Ertaş bu vuruşu ve tartımı türkülerde oyun havalarında ve özellikle de bozlaklarda çokça kullanır. Neşet Ertaş'ın mızrap kullanımında görülen ilginç ancak önemli yanlarından biri de çalmaya başlamadan önce elini birkaç kez boşa sallayarak sonrasında tellere vurmasıdır. Tıpkı berberlerin makası saça vurmadan önce birkaç kez boşta açıp kapatmalarındaki hata yapmayı ortadan kaldıran uygulamaya benzeyen bu anlayışta esere tam zamanında ve dinamik bir biçimde girebilmesini sağlar. Ertaş'tan başka örneği görünmeyen bu uygulamada da onun sanat ustalığının ve deneyim dolu icralarının bir sonucudur. Hiç yalpalamadan süre sarkmalarının olmadığını fırtına gibi girişler, tam ritmini bulmuş başlangıçlar hep bu anlayışın ürünleridir. Neşet Ertaş'ın mızrap tutan son derece becerikli sağ eli, altlı üstlü çeşitli mızrap kombinasyonları ile eserin ritmik yapısını çeşitlendiren, böylelikle duyumu renklendiren, onun karmaşık icrasına ayak uydurabilecek yüksek bir kapasiteye sahiptir. Özellikle oyun havaları icrasına zirveye çıkan mızrap uygulamaları sırasında tıpkı kurulu bir saat gibi kusursuz bir çalışma ve denge içinde işleyen mızrabı, yarattığı ritmik çeşitliliğin duygunun ve ezginin yapısını destekleyen ritmik kompozisyonların da ana kaynağıdır. 11. ayrımın sonu, sayfa 139.